Deri Bir Kemik kanalına hepiniz
hoş geldiniz.
Efendim artık ziller çalıyor, çocuklarımız okula hazırlanıyor. Biz de beslenme çantaları için ne yapabileceğimizi konuşacağız. Beraber onların beslenmesiyle ilgili küçük küçük tiyolar vereceğiz sizlere. Pınar'cığım, önce çocukların kahvaltı alışkanlıklarından bir başlayalım. Yani ilk öğünleriyle bir başlayalım.
Şimdi şöyle, hani çocuk danışan da geldi, şimdi atıyorum çocuk 7'de okul, 7'de servise biniyor. Belki 7'ye çeyrek kala kalkıyor. Hani evde yiyecek bir fırsatı oluyor ya da olmuyor. Ama kahvaltı, evet, belki yetişkinler için aynı şeyi söyler miyim seninle tartışırız. Ama çocuklar için olmazsa olmaz bir öğündür. Çünkü onların beyin glikoz ihtiyaçları bize göre 2 kat fazla.
Bir de çok uzun süre açlıkla güne başlıyorlar.
Aynen öyle. Aslında. O yüzden de kahvaltıya ihtiyaçları var. Ama bu kadar erken kalkarken de kimi zaman kahvaltı yapacak fırsatları olmuyor. Hani onları da anlıyorum. Ama bu durumda ya küçük bir beslenme çantası, ki genelde özellikle de ergenlik döneminde asla o beslenme çantası gitmiyor. Ama genelde de aç kalıp öğlene kadar boş kalıyorlar. Ve bu oldukça aslında kötü bir seçenek diye düşünüyorum.
Aslında orada küçük bir sandviç hazırlanabilir. Yanına
ya da küçük bir meyve vesaire bir
yani
şey.
Yani illa hani şey diye düşünmemek lazım. Hani beslenme çantasını yanında ekstra taşıyacağı bir şey değil de bayağı bir buzdolabı poşetine sarıp getirebileceği pratik. Belki saat 7'de 8'de değil de 9'da yiyebileceği, ilk teneffüste yiyebileceği. Çünkü araştırmalar hep şunu söylüyor. Eğer çocuk kahvaltıya ederek okula gidiyorsa hem derse katılımı artıyor, hem ders dikkati, konsantrasyonu artıyor, başarılık işte. Daha çok artıyor, daha az yorgunluk hissediyor. Ama kahvaltısız giden çocukta bunlar ciddi anlamda eksik kalıyor.
Çünkü ihtiyacı var, dediğim gibi hani. Onların bize göre ihtiyaçları daha fazla ve daha büyük bir enerji açıkları var. Ve düşün, yani bir şey algılamaya çalışıyorsun o an, ders yapıyorsun ve karnın aç. Yani hangisini yapacaksın? Tabii. O yüzden de, ve de bu sefer ne oluyor? Çok aç olan çocuk özellikle de bazı okulların yemekhanelerinde sınırsız tabakalı. Yani bir tabak daha, bir tabak daha. Ha, bir de öyle şeyler var. Mesela ilk önce ben şunun pazarlığını yapıyorum. Hani tek tabakta anlaşalım. Çünkü o, atıyorum, tabildot ya da tabak olabilir. Gidip dolduruyor. Pilavı tekrar dolduruyor. İşte ana yemeğe tekrar dolduruyor. Hele de biraz kilo problemi olan bir çocuksa dolduruyor. Ya da arada sabahları arasında Pınar abla ben yukarı aşağı kantine indim. İşte ben oradan işte çikolata almayı seviyorum. Yani sabahları da bu arada ya işte yağlı tostlar, ya böyle kötü meyve suları, bunlar da var ya, böyle bir gerçek de var. Ya da evden alıp götürmediği şeyle de bu sefer oradaki, affedersin ama kötü şeyle bu sefer abur cubur şeyler yiyor. Çünkü bir ara kantin kuralı vardı. Hani bir şeyler satılmıyordu ama son zamanlarda sanki yine bir şeylere satılmaya başladı. Olabilir. Ya da gerçeğiyle karşı karşıya da olabilir.
Ya bir de tabii bence şu da var. Evet, aileler için çok zor ama o saatte evin en azından artı bir bireyi daha böyle bir kahvaltı sofrasına beraber oturmak. Hani belki çocuğu biraz zorlayacaktır bir hafta, iki hafta ama sonra alıştığında çocuk da görecek. Yani herkes bu saatte bunu yiyor. Ve bir noktada adaptasyonu da sağlayacak. Ben annemden gördüğüm kahvaltısız. Asla evden çıkmazdı. Ben de okula kahvaltısız giderdim. Çünkü benim servisim beni 6'da alıyordu. Ama hemen böyle pıtı pıtı ya bir yerde işte simit peynir yerdik ya bir sandviç alırdım. İşte yani illaki o kahvaltımı bir şekilde geçirdim. Çünkü evde böyle görmüşüm ama yani ilkokulda bunun alışkanlığını kazanmayan çocuğun ortaokulda, üniversitede, keza çalışma hayatında bunu edinmesi çok güç oluyor. Çok bu sefer ne oluyor? Sabah, öğlen ciddi bir açlık oluyor ve öğlen bu sefer nerede pilavlar, makarnalar, dürümler varsa karnını doyurmak için ona yöneliyorlar.
Aynen öyle. İşte bu ayrı bir durum. Aynı zamanda şu an hani sosyoekonomik anlamda yanında götüremeyen çocuk profili de var. Yani ben hiç unutmuyorum. O zaman annemler, ben okuldayken Bodrum'da hayat şartları bu kadar. Yani evet, belki hani gelenler çok lüks geliyor ama halk o kadar lüks olmuyor. Sosyoekonomik açıdan çok da yüksek değildi. Ve annemler bir anket yapmışlardı. Çocuklar günde sadece tek bir öğün yiyorlardı. Düşünsene, sabah aç, öğlen aç, eve gidince tek öğün yiyor ve gün öyle bitiyor. Ve bunun gibi şu an bence sadece kırsala gitmeye gerek yok. İstanbul'un içinde de aynı şey var. Ve biz gittiğimiz, yani bir sürü okula anlatıma gittik. Çocuklar sadece ucuz olan, anneler yanlara bisküvi koyabiliyor, kreker koyabiliyor. İşte o sahne içine koyacak peyniri bulamıyor, zeytini bulamıyor. Evet. Hani bir de öyle bir durum var. Anne sadece belki makarna haşlayıp koyabiliyor.
Artık her şey altın değerinde zaten.
Evet, altın değerinde. O yüzden hani anneyi de strese sokmaya gerek yok. Yetersiz hissettirmeye gerek yok. Ama bir şekilde Artık ya bir yemek yapılacak, konulacak. Bir şekilde hani onu beslenmek için oluşturulacak.
Yani sağlıklı alternatifler de var. Hani süt, kuru kayısı bile. Yani çocuğun hiçbir şey yemeyip okula gitmesindense o bile ona fayda sağlar.
En kolay oluyor aslında.
Kuru meyve. Yani o bile onu götürür. Bir de tabii okullardaki yemeklerin de ebeveynler tarafından denetlenmesi lazım. Yani çocuğun ne kadar tok geliyor, ne kadar aç geliyor diye bakmaktan ziyade ne veriyorlar çocuğa? Biraz onun da üzerine düşmek lazım.
İşte orada dediğim gibi bir standardı tutmak bazen çok zor. Hem ticari kaygılar, hem velilerin beklentisi, hem çocukların beklentisi. Şimdi belki atıyorum şey yapıyorlar, hep sebze yemeği yazıyor. Bu sefer çocuklar sebze yemiyor. Bu sefer yemek alıyor. Büyük ihtimal onun için de birazcık okullar yönlerini değiştiriyor.
Ama şöyle örnekler de var. Mesela ben bazen duyuyorum danışanlardan. Ay hiç evde ıspanak yemeyen çocuk okulda ıspanak yedi. Bir de artık tabii fotoğraflar falan da atılıyor. Yani biz o çağda yetişmediğimiz için bunu çok önem göremiyoruz ama işte bak çocuğun yumurta yiyor, şok geçiriyor, evde yemiyordu. Yani bazen kendi güvenli alanından çıkan çocuğun da farklı besinlere karşı
ilgisi artıyor.
Hani anne yaptığı gibi olmuyor. Çünkü öğretmene belki aynı şeyi yapamayacağı için tadına bakıyor, deniyor. Denedikçe belki seviyor. Ve dediğin gibi daha çok yönelimi, ilgisi artıyor.
Bir de şöyle bir şey var. Yani şimdi mesela annelerin hani tok gelsin hikayesi var ya. Ben şey diyorum, o zaman eve gelince yemeğe kadar bir kase çorba verin. Yani hani onu o zamana kadar tutsun. Anne onu da yapmak istemiyor. Evet. Ve anne hani yemek hazırlamak istemiyor. Sorun orada zaten.
Ya her anne değil ama genelde böyle bir sıkıntı da oluyor.
Tabii ki her anne olamaz. Yani sonuçta insanlar bilinçli bir şekilde geliyorlar bize, çocuklarını getiriyorlar. Tabii ki çocuklar için en iyisini isteyip en iyisini yapmaya çalışıyorlar diye anlıyorum. Annenin yapamasının bir sebebi de atıyorum çalışan anne profili çok yüksek şimdi. Okuldan gelen çocuğa yemek yok. Bir çocuk belki ısıtacak durumda bile değil yaşı. Ne oluyor? Gene abur cubur yiyor. Gene dışarıdan sipariş veriyor. Hani okul beslenmesi çok kritik bir nokta. Ve mesela son özellikle de Finlandiya'da yapılan çalışmalar var. Çocuklara işte bir normal kendi beslenme biçimlerine devam ediyorlar. Bir Akdeniz tipi beslenme uyguluyorlar. Ve çocukların yani ders performanslarında artış var. Yani gerçekten işte sebzesini, meyvesini, kuru baklagilini yani bizim gibi beslendiğinde, bizim kültürümüz gibi beslendiğinde okul performansları da artıyor. Çünkü çocuk sürekli o cipsleri, çikolataları, abur cuburları yiyince sürekli kan şekeri harekete geçiyor ve odaklanamıyordur. Konsantrasyon problemi vardır zaten yani. O yüzden de doğru besin seçimi onların okul performanslarını da etkileyecektir.
Bir de bence kantine inme, kantinden bir şey alma da denetlenmeli. Yani tabii bu günümüz koşullarında ne kadar olabilir ama İşte çocuğun cebine ne kadar para veriliyorsa işte kantinden de bu kadar bir şey aldı. En azından bir fiştir, bir şeydir. Yani ebeveynin kontrol edebileceği. Çünkü ben çok şunu da yaşadım. İşte kantinden diyor elma aldım. Artık meyve de satılıyor ya. Halbuki değil. Yani tamamen bambaşka bir şey. Şimdi çocuklar da böyle durumlarda hemen kaytarmaya da açık oluyorlar.
Bir de kantinin dışında ya Pınar abla ben söylemeyecektim sana ama işte bizim Ahmet hep cips getiriyor, ben de onunla paylaşıyorum. Bir de şöyle bir kültür var. İşte Pınar abla ben herkese söz vermiştim, bugün herkese gofret götürdüm gibi böyle. Hani sen o almıyor olsa bile, çünkü arkadaşları da biliyor, herkes her şeyi biliyor. Atıyorum veli diyette. O zaman veliye destek olalım arkadaşlar. Onun annesi yanına koymuyor. Gerçekten böyle şeyler oluyor. Evet, herkes birbirine yani kendi almıyor olsa bile diyelim ki sen kontrol ettin çocuğunu. Kantinden yemesi için para vermedin. Arkadaşı şey oluyor. Eğer o istemiyorsa, yani onu yemek istiyorsa, bunu yapmak istemiyorsa gidip arkadaşının cipsinden, çikolatasından, yani cips olmasa da işte bisküvisinden yiyor.
Paket bir şey aslında belli bir şekilde getirilmemesi, kontrol altında olması. Çünkü son zamanlarda çok fazla alerjenli çocuklarda olmaya başladı. Ondan sağdan soldan yediğinde bazı okullarda yasak mesela. Hiçbir şey götüremiyorlar. Ancak işte veli dilekçe yazıyor. İşte şunlar şundan dolayı götüreceğiz, şunu vereceğiz falan diye. Çünkü gerçekten bu sefer şey yapamazsın, kontrol edemezsin. Eskiden bizim dönemimizde bu kadar çok çeşit de yoktu. Bu kadar çocuklara para ver, para al, biz bunları bu kadar bilmezdik. Yani ben lisede hatırlıyorum, 5 lira 10 lira cebimde var yok yani. Hani ama artık çocuklar alışverişin de çok göbeğinde. Yani biz kantine çok su almaya inerdik yani. Hani öyle ne bileyim hani çok ekstrem bir şey yoktu.
İşte şöyle benim yani belki başka bir yayında bunu konuşmuşuzdur. Benim annem eve hiç işlenmiş gıda sokmadığı için. Şimdi bazen o da cazip olabiliyor. Annem eve yemekten önce yiyemezsin, karnın aç yemeği yemelisin. Yemekten sonra yiyemezsin, o zaman çok yemeğini güzel. Yeteri kadar yemedin mi git birazdan yemeğine hikayesi olduğu için bizim eve işlenmiş gıda girmezdi. Ama biz o zaman da çok severdim. Snickers kantine de arada gelirdi ve Snickers varsa her gün gider. Özellikle de kendi ritüelim vardı. Öğle yemeğinden sonra o Snickers'ı yerdim.
Bak benim de arkadaşlarım vardı öyle. Diye sürekli, ya sürekli demeyeyim de onda böyle bir rutin vardı. Hı-hı. Yemek sonrasında böyle Milka'nın gofretimsi çikolataları vardı. Bu içinde Lila Paws'lı bir şeydi. Hı-hı.
Çilekli gibi bir
şey. Hep ondan alırdı. Yani işte hani tabii ki çocuklara bir şey yasaklamak çok manasız. Hı-hı. Ama hani böyle sınırsız bir inisiyatifle bu sefer çocuk her şeyi alabilir. Çünkü şunu düşünemiyor yani ben onu yedim işte aman kilo alacağım işte bu bana sağlıksız.
Bir de ki onu obsesyonu yani ben şey diyorum gelen herkese siz önce kendinize dikkat edin çünkü çocuğunuz sizin dediğinizi değil yaptığınızı yapar. O yüzden de mesela özellikle bazen işte çok küçük yaşta kişilere getirmeye çalışıyorum ben şey söylüyorum bir telefonda. Siz yani atıyorum 6 yaşında 6 yaşında alışan çok kabul etmiyorum zaten. Sizin kilo sorunuz var mı diyorum. Var o zaman siz gelin. Çünkü yani önce sen kendini düzeltmelisin. Sen uygulamalısın. Sen zaten kendi mutfağını kendi üzerine oturttuğunda tabii. Çocuğun da otomatikman ona göre düzelecek. Yani genellikle yani yüzdesel anlamda tabii ki anne baba sağlıklı beslenirken yanlış beslenen çocuklarda var mı? Var. Onda başka faktörler işin içine girebilir ama genelde yanlış beslenen ebeveynlerin sonucunda çocukların kilo problemi oluyor. Çünkü onu görüyor, onu uyguluyor. Evet, evde o emek var, onu yapıyor. O yüzden sen kola içerken çocuğuna kola içme demek bana ütopik geliyor. Sen de içmeyeceksin o zaman.
Hemen almayacaksın. Evet. Yani dışarıda çocuk içmeksin.
Görmedin okulda.
Okey. Evet. Yani belki sen de bir bardak bir şey içeceksin ama yani aslında bunu hep ben alkolle bağdaştırıyorum. Sen sosyal içicisindir. Gidersin bir yerde bir kadeh bir şey içersin. Ama senin evinde bu sürekli varsa ve sen bunu bir fiil artık bir şey halinde kullanıyorsan artık sosyal içicilik başka bir boyuta gelmiş oluyor. Beslenmede de böyle. Yani sen cipsi arada bir görürsün, bir kere alır yersin. Sıkıntı değil ama sürekli dolabında çocuğun da görebileceği, erişebileceği, aa evet demek ki bu benim her an acıktığımda elimin gidip tüketebileceğim bir şey, şey demek çok mantıksız. Bir de şöyle bir öneri var. Okuldan geldiğinde tabii bu daha böyle 10 yaşına kadar daha da üstü olmaz. 5 parmak kuralı uygulanıyor. İşte bir parmağa et protein grubu, işte bir bardağı bir parmağa süt grubu, işte yağ, meyve, ekmek. İşte hadi bakalım bunların hangisini yedin ya da yemediğin var mı? İşte diyelim işte köfte yedim anne diyor, şunu şöyle dolduralım diyor ama diyelim meyve açıkta kaldı. İşte hadi bak meyve açıkta kaldı, meyve parmağını dolduralım. Yani çocuk da birazcık ben bunu yiyorum ama bunda ne var ve bu bana ne yapabilir? Öğretmemiz gerekiyor. Öğretmemiz gerekiyor.
Ya çünkü şöyle çocuklar biliyormuş yani çok şeye maruz kalıyor biliyormuşuz gibi düşünüyoruz ama bilmiyorlar. Benim öyle geliştirdiğim kendime bir sürü oyunlarım var yani hani danışanlarıma. Böyle işte yok hızlı koşan oyunum var, glisemik indekse ülke anlatıyorum falan gibi. Ama çocuklar her şeyi öğrenmeye çok açık oldukları için onu da çok hızlı öğreniyorlar. Yani evet. Siz onları anlatmakla görevlisiniz. Kendi bildiğiniz bilgiyi en azından onlara anlatırsanız bu sayede çocuk neden yediğini, neden yemediğini, onun ne yararı olduğunu bildiğinde çok daha rahat yiyip içebiliyor.
Yani biraz muhakeme yapabiliyor evet. Hiç olmazsa. Yani tabii ki bir yetişkinin yaptığı muhakemeyi yapsın. Aman işte sağlıksız şeylerden full uzak dursun değil ama yani bir paket bir şey yediğinde artık ikinci paketi neden yememesi gerektiğini hani biraz kendi kafasında da aynen belli fikirler geliştirmesine faydalı olacak. Bir de bence yanlarına da böyle kuru meyve, kuru yemiş, hı hı. İşte artık bir sürü barlar var hani sağlıklı bar diye tabir ettiğimiz yine böyle renk renk hani onların da ilgisini çekebilecek paketlenmede ya da hani lokma gibi at ağzına yensin başka birine de ikram edebileceği. Yani biraz çantada onlar da olursa en azından çocuk biraz onlara da yönelebilir.
Evet yani işte şöyle sadece genel gözlemim çocuklar yanında bir şey koyup arkadaşların yanında yemekten çok hoşlanmıyorlar. Evet. Yani bunu yapan çok çocuk var çünkü orada da şöyle bir yapıştırma geliyor onların üstüne, etiket geliyor. Aa sen diyette misin, yanında kuruyor. Yani çünkü çocuklar birbirini eleştirme aşırı müsaitler. Yani, mobbing çok fazla. O yüzden de aa sen diyette misin? Tabii senin yani zaten kiloluk çocuk, özellikle de kilolu bir çocuğunuz varsa zaten o etiketlemeye çok müsait. Genelde kilolu çocuklar maalesef hani böyle ötekileştirmeyi çok seviyor diğer çocuklar. O yüzden de hani reddediyorlar ama bir süre sonra da bazen bir bakıyorsun şimdi yeni nesil çok daha farklılaştı. Gayet güzel yiyor da olabilir. Bir de yeni neslin şöyle bir sorunu da var. Medya, sosyal medya ile birlikte ortalama lise ve üstü yeme bozukluğu çok görülen.
Evet, maalesef ya o çok var ve çok üzücü. Yani
çok fazla anoreksik, bulimik.
Hani mobbingi ben de yaşıyordum kilolu olduğum dönemde. Ya da işte çok zayıf olana bir şey vardı, çok uzun olana bir şey vardı. Yani böyle belli fiziksel özellikleri belli olana hep bir mobbing vardı ama bu kadar yani umursamıyor muyduk diyeyim ya da bu kadar gözümüze hep batan figürler
çünkü şöyle
yoktu.
Bence bu kadar medya ve sosyal medyadan bu kadar etkilenmediğimiz için etkilenmiyor. Benim bir arkadaşım hiç unutmuyorum. Lise sondayım artık yani 18 yaşındayım. Bana böyle demişti acına. Aa Pınar senin hiç pantolonun yok mu? Hep tayt giyiyorsun. Çünkü pantolon olmuyor. O yüzden tayt giyiyordum. Yani çok zayıf olduğum için. Ama o zaman şey düşünmüştüm. Aa okey bu arada evet tayt giyiyorum. Hani bozulmamıştım. Evet. O da bana art niyetli sormamıştı zaten. Hani çocuk, erkek çocuğu büyüktü mü merakından sormuştu. Boşluktan sormuştu. Öyle vardır ya. Hı-hı. İşte ne bileyim çok kaşı kalın olana dalga geçerlerdi. Ama yeme bozukluğu maalesef büyük bir risk aslında. Yani bu evet kilolu olmak, hafif kilolu olmak bir risk oluşturabilir ama yeme bozukluğunun çok daha korkunç bir yanı var.
Bence evde de çocukların duyabileceği ortamlarda, kendi yaşatımında da başka bir çocukla ilgili bedenini etiketliydi. İşte kilolu, o da çok yiyor. İşte aman o da çok zayıf, sıska, yemiyor. Çünkü bu etiketler çocuğun aklında hep yer ediyor ve çocuk bu sanki kötü bir şeymiş gibi kapıyor. Ve kırıcı olmak istediği zamanlarda bunu kullanmaya başlıyor. Yani kendi silahı olarak bunu veriyor. Ama biz kimseye şişko diye etiketlemezsek ya da işte aman bu da çok kilolu bilmem ne demezsek aslında kendi evin içinde ve bunun ayıp olduğunu, yani ayıp değil de belki yani karşı tarafı kırıcı olduğunu biraz anlatsak belki daha rahat olacak.
Ama yenisi biraz onu aşmış durumda ya. Aklına ne gelirse onu söylüyor. Yani gerçekten hani süzgeç kavramı bence yani hem iyi hem kötü hem çocukların özgürleşmesi ve fikirlerini söylemesi çok güzel bir şey. Hani biz daha ayıpla büyüdük. Ama hunharca yani karşındakini kırmasını asla düşünmeden ilerliyorlar. Ve şey yani ne oluyor? Yıpranıyor bir. İkincisi de hem kilolu çocuklarda hem çok zayıflarda hem bozukluğuna sahip olanlar yani ekstrem uçlarda maalesef mükemmeliyetçi ebeveynlerin de dokunuşları oluyor. Yani mükemmeliyetçi olmak da güzel bir şeydi. Bir şey bilip anlatabiliriz. Ama mükemmeliyetçi olmak karşı tarafı yıpratıcı, bazen de kalıcı hasar verici oluyor.
Yani bu sıfatları aslında çok fazla çocuğa yapıştırmamak lazım. Çünkü bir fiil gelişen bir dönemdeler. Sizin o şişman diye tabir ettiği bir çocuk belki boyu uzayacak. Keza kendi çocuğunuz da aynı. Yani bedenle bu kadar hani sözel olarak karşı tarafı da rencide edici ilişki kurmamak gerekiyor. Ama bunu önce bizde başlatmak gerekiyor. Tabii ki. Yani evde sen kendi arkadaşın için ay Ayşe de kilo almış. Aman Ayşe'nin çocuğu da ne her şeyi yiyor dersen. O da gider çocuğu. Onu söyler.
İşte yine rol model hikayesi. Yani sen ne yaparsan onu uyguluyor. Ve o da karşısındakini onu düşünmeden söylüyor. Çünkü çocukların bu konuda süzgeçleri birazcık daha yok. Yani.
Ne diyorsa onu söylüyor.
Onu söylüyor. O yüzden de o dengeyi kurmak lazım. Sonuç olarak evet kilo bir sorun. Doğru besin seçimi bir gereklilik. Ama bedenden daha çok hani bedene ne etkisi yapabileceğini söyleyebiliriz. Ama bedene zarar vereceği sürekli sen kötüsün demektense hani ona yardım edecek, onunla destek olacak şekilde ebeveyn olarak da ilerlemekte fayda var.
Bir kitap var, onu eklerim şeye altına link olarak. Anneler ve beden algıları, anneler, kızları ve beden algıları diye. Ben de daha henüz okuyamadım ama okuyup da çok böyle etkilenen ve kendine bir şey katan çok arkadaşım oldu. Onu da eklerim. Hani bununla ilgili birazcık da kendinizi geliştirmek istiyorsanız buna da bakabilirsiniz.
Evet, maalesef anne sözleri çok kalıcılar.
Evet, çok kalıcı.
Yani hayat boyu kalıcı.
Ben de takmıyorum. Çünkü çok söz olduğu için takılmıyor. Evet. Az söz olsun.
Bilmiyorum, benim de çok var yani. Hani aşırı diyorum ya, o da kendi için en iyisini yapmaya çalıştığını çok farkındayım. Hani bunu fark edince belki değişiyor biraz ama yapacak bir şey var mı? Yok, iyi ki varlar. Hani evet. Biz de, ben de diyorum ki ebeveyn olsam büyük ihtimal annemin bir kopyası olacağım. Evet, yani çok üzgünüm. Evet. Öyle olacağım ama hani kendince o da iyisini yapmaya çalıştı. Ben de iyisini yapmaya çalıştım.
Eminim o da sen de bütün ebeveynler, herkes çocuğunun en iyisini istiyor. Ama inşallah bize de biraz kulak verirsiniz. Sağlıklı, güzel bir eğitim dönemi diliyoruz hepsine. Güzel bir, başarılı bir yıl olsun inşallah.
O zaman sizi çok yürekten öpüyorum.
Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Bye bye.